Ayrım 38.
Bugün General Yudenich, General Bergman'ı zorlayarak da olsa nihayet ikna eder. Geri çekilmekte olan Rus kıtaları tam sınır üzerinde durdurulur. Soğanlı dağları üzerinden yeni mevzilerini işgal etmek üzere harekete geçerler ve Bardız geçidi doğrultusunda taarruza başlarlar. Yeni plan Sarıkamış bölgesindeki Türk birliklerini imha etmektir. 11. Türk Kolordusu'na gelince. Genelkurmay Atase Başkanlığı, 11. Kolordu'nun 3. Ordu Komutanlığı ile çabuk ve sağlam bir muharebe bağlantısı yoktu. Sarıkamış önündeki 9. Kolordu yaptığı taarruzlar ve diğer birçok nedenden erimiş ve en buhranlı günlerini geçirmeye başlamıştı. Sarıkamış kuşatma harekatı başlarken Kolordu'ya verilen direktifte, eğer ordu ile bağlantı kurulamazsa kendi inisiyatifi ile hareket ederek karşısındaki düşmanla sıkı temasta bulunması ve böylelikle de karşısındaki düşman kuvvetlerinin cepheden ayrılmasını engellemesi istenmişti. Bu açık emre rağmen Kolordu gayet ağır davranmakta ve karşısındaki Rus kuvvetlerine şiddetli bir harekette bulunmayarak adeta bulunduğu bölgede oyalanmaktaydı. Bugün 11. Kolordu'nun karşısında bulunan iki Rus kolordusu birliklerini rahatça geri çektiği halde Kolordu'nun bu durumdan haberi dahi olmamıştı. Ruslar çekilirken yoğun sisten faydalanmışlardı. Ancak sis 11. Kolordu için bir mazeret olamazdı. Sarıkamış bölgesindeki 9. ve 10. kolordular özellikle iki gündür ölüm kalım savaşı vermekteydiler. 9. kolordunun cephedeki mevcudu 700, 10. kolordunun 1800'e kadar düşmüştü. Buna karşın Ruslar Aras bölgesindeki cephelerden binlerce asker kaydırarak Sarıkamış bölgesini giderek kuvvetlendirmekteydiler. Böyle bir durumda 11. kolordunun her türlü çabayı göstererek karşısındaki düşmana gereken baskıyı yapmaması 3. ordu için çok sakıncalı bir hareketti. Kolordu komutanının Sarıkamış bölgesinde yapılmakta olan muharebelerin durumu hakkında bilgi sahibi olmaması da bağışlanır bir neden değildi. Çünkü 22 Aralık'tan beri devam eden harekat hakkında bilgi sahibi olmak için önemli bir çaba da gösterilmemişti. Kurmay Yarbay Şerif İlden, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Saldır, çevir, baskı yap biçiminde 11. Kolordu Komutanı Galip Paşa'ya yağdırılan emirler sivrisinek vızıltısı gibi geliyordu. Galip Paşa zaten köz dinlemiş, deneyimli bir komutandı. Bundan başka Enver'in ne kumaş olduğunu en iyi bilen bu kişiydi. Taarruzun 10. günü, 31 Aralık 1914. Enver Paşa 9. Kolordu bölgesinden ayrılarak hemen yanlarındaki 10. Kolordu karargahının bulunduğu Divik'e gider. Kolordunun durumunu yakından gördükten sonra geri çekilmeyi düşünür. Ancak son bir umut olarak günlerdir haber alamadığı 11. Kolordu'dan gelecek desteği beklemeye karar verir. Destek talebinin 11. Kolordu'ya acilen ulaştırılmasını ise cephe gerisindeki Müslüman köylülerden güvenilir birine teslim edilen ve kareli bir defter kağıdına yazılmış tarihsiz, imzasız bir emirle sağlamaya çalışacaktır. Bu sabah 8.15'te Bardız'daki 32. Tümen Komutanlığı'na gönderdiği emir diğer gelişmeleri de yansıtmaktadır. Enver Paşa, 3. Ordu Komutanı. 9. ve 10. kolordular bugün Sarıkamış'a taarruzlarına devam ediyorlar. Düşmanın bizimle Bardız arasında Kızıl Kilise'ye doğru ileri yürüyüşte olduğu haber alınmıştır. Karşınızdaki düşman kuvvetini yararak Sarıkamış'a doğru yürüyünüz ve burada muharebeye katılınız. Ayrıca 11. kolordudan herhangi bir malumatınız varsa derhal bildiriniz. Bu arada cephede ele geçirilen Müslüman bir Rus esirden Sarıkamış'ta artık çok büyük bir Rus kuvveti bulunduğu bütün detaylarıyla öğrenilmiştir. Ayrıca Ruslar Kars'la olan bağlantılarını da yeniden kurmuşlardır. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Tümen cephesinde kısmen sessizlik hakimdi. Fakat buna karşılık gittikçe ağırlaşan havada ve çok uzak olmayan ufuklarda yükselmekte olan karaltılar çok yakında kopacak büyük fırtınanın meşhum emareleri gibiydi. Bu kritik anda ölüm, esaret, ricat gibi üç hal mukadderdi. Birinci hal nasip olmadı. İkinci halde kendi isteğimizle kabule imkan yoktu. Üçüncü hal vaziyeti belki bir müddet daha idame ve islah ederdi. 10. Kolordu birlikleri Sarıkamış istasyonu civarında ve Sarıkamış'ın kuzey kısımlarında bulunmaktadır. Kıtalar ve birlikler birbirine karışmış, hastalık ve donma ile saf dışı kalan asker sayısı, çatışmalarda yaralanan asker sayısının birkaç misline ulaşmıştır. Savaşın ve kış şartlarının etkisiyle maneviyatı bozulmuş askerler civar köylere dağılmaktadır. Ordunun geri ile tek bağlantı hattı olan Kızıl Kilise-Bardız yolu Rusların ağır tehdidi altına girmiş, Kolordu emrinde bulunan iki tümenin harbin başlangıcında en az 20 bin olan mevcudu 1500'e kadar düşmüştür. Çevre köylere dağılmış olan askerlerin toplanmasıyla saat 6'da yeniden başlayan taarruz, öğleye doğru artan sisin de katkılarıyla şiddetlenerek devam eder. Sis erlerin ilerlemesini kolaylaştırmaktadır. Bu taarruzlarla Ruslara ağır kayıplar verdirilir. Sarıkamış deresine kadar ulaşılır. General Nikolski, Rus orduları başkomutan vekili. Öğleden sonra 14'e doğru yoğun bir sis peyda oldu. Bir müddet sonra duyulan Allah Allah nidaları hücumun başlamış olduğunu gösteriyordu. Türkler dağlardan bir çığ ve sel gibi günlerden biri muharebe ederek yorgun düşmüş ve hiç dinlenmemiş olan birliklerimizin üzerine saldırmış iseler de kırılması güç bir direnişle karşılaşmışlardı. Albay Hafız Hakkı saat 16.30'da aşağıdaki raporu gönderir. Hafız Hakkı Paşa, 10. Kolordu Komutanı. Dün gece sol kanattan yaptığım hücum başarıyla sonuçlanmadığı gibi sağ kanatta orman içinde bulunan kıtalar da zamanında hazırlanamadığından genel durumun yararı bakımından bugün gündüz yine bütün kuvvetimle taarruz ettim. Elde küçük bir ihtiyat oluşturması için geride kalmış olan perakende erleri toplamak üzere subayları gönderdim. Öğleden sonra cepheyi yoğun bir sis bastığından hücumun topçu ile desteklenme imkanı bulunamıyor. Saat 17'de tekmil karargah subaylarımı en ileri avcı hattına kadar sürerek genel bir hücum yaptıracağım. Şayet başarı sağlarsam Sarıkamış'ı işgal edeceğim. Başaramazsam şimdi bulunduğum sırtta kıtaları toplamaya çalışacağım. Sarıkamış kolordunun sağ tarafına 400-500 metre kadardır. Eğer 1-2 gün içinde ordunun diğer kuvvetleri direnir ve benim karşımda bulunan düşman kuvvetleri de büyük takviyeler almazsa erleri toplar toplamaz ben yine başarılı taarruzlar yapacağımı sanıyorum. Görünüşe göre düşman çekilme niyetinde değildir. Bu rapordan sonra kolordu komutanı tarafından verilen emir üzerine birlikler saat 17'ye doğru hücum boruları da çalarak genel taarruza geçerler. Kıtalar çok büyük fedakarlık göstererek çoğu yerlerde düşman mevzilerine girmeyi başarırlar. Ancak düşman makineli tüfeklerinden açılan etkili ateş erlerin tutunamayarak geri çekilmek zorunda kalmasına sebep olur. Neticede Sarıkamış'a yapılan 3. taarruza da başarı sağlanamaz. Üstelik akşama doğru takviye alan Rus kuvvetleri 9. Kolordu cephesinde yeniden karşı taarruza geçerler. Alayların kayıpları büyük boyutlara ulaşır. Öyle ki 17. Tümen cephesinin bir bölümünde piyade kuvveti adına hiçbir şey kalmamıştır artık. Aşçı, seyis, yedekçi ve diğer perakendelerden toplanabilen 50-60 kadar erle bu bölge savunulmaya çalışılmaktadır. Hatta bir ara bu erler taarruza bile geçerler. 17. Tümen cephesinde gece saat 21'e kadar devam eden saldırılarda Ruslar daha fazla ilerleyemezler. Ancak bu arada tümenden geriye 16 subay ve 171 er kalmıştır. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Sarıkamış faciasının son perdesini teşkil ettiği hususuna ordu başkumandan vekili tarafından kanaat getirilmiş ve muvaffakiyet ümitleri de külliyen kaybedilmiş olduğundan kolordulara verilen talimat meyadında alay sancaklarının da Erzurum'a gönderilmesi bildirilmişti. Tümene tebliğ olunan bu emir üzerine 87, 85 ve 86. alayların sancakları getirildi. Hasta ve yaralı olduğu halde muharebe meydanından ayrılmak istemeyen ve fakat tümence tedavi edilmek üzere geriye gitmeye razı edilen 85. Alay 2. Tabur Komutanı Yüzbaşı Bay Fazıl'la 87. Alay Sancağı. 85. Alay yaveri olup kolundan yaralı Teğmen Tevfi'ye de 85 ve 86. Alay Sancakları gözlerimizden yaşlar dökülerek teslim edildi. Bunlar da uğrunda nice kanlar dökülen ve kıymetli hayatlar sönen sancakları bellerine sararak, karanlıkta düşmanla tutulmuş tehlikeli yollardan refakatlerine verilen erlerle birlikte hareket ettiler. Ramazan Balcı günümüz yazarlarından. Enver Paşa 10. Kolordu Komutanı Hafız Hakkı Bey'in verdiği iyimser raporlar ile 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa'nın verdiği durumu olduğundan çok daha kötü gösteren raporlar arasında karar vermekte zorlanıyordu. 11. Kolordu'dan da destek ümidini henüz kesmemişti üstelik. Hafız Hakkı Bey'in bugünkü raporunda da görüldüğü gibi Sarıkamış'taki Ruslar önemsenmiyor, hala zafer ümidi besleniyordu. Başkomutan vekilinin geri çekilme kararının iptalinde bu raporların etkisi kesindir. Enver Paşa'nın kolordularla haberleşememesi sebebiyle denetimi kendi ellerine alan komutanlar, çok kritik zamanlarda genel durumun gerektirdiği fedakarlıkları yapmaktan kaçındılar. Kol orduları tel irtibatını takip etmemesi, yürüyüş intizamının korunamaması, birlik komutanlarından büyük bir kısmının baskın tarzında yapılabilecek bir taarruz hareketinin icaplarını kavrayamaması, yapılan bunca fedakarlıklara rağmen Sarıkamış kuşatma harekatının siper savaşlarına dönüştüğü bu ikinci günde de çok orantısız bir sonucun alınmasına sebep olmaktaydı. Ruslar bugün Sarıkamış bölgesinde Türklerin giriştiği bütün taarruzları durdurmuştur. Telefon ve radyo hatlarındaki kopuklukların giderilmesiyle de Tiflis'le olan bağlantı yeniden sağlanmıştır. Dahası Avrupa'da Rus batı cephesindeki Varşova'da bulunan Kafkas süvari tümeni de Sarıkamış'a destek olarak gönderilecektir. General Yuden için bu akşam Tiflis'e Başkomutan Graf Varansov Daskov'a gönderdiği telgraf metni Rusların niyetlerini özetlemektedir. General Yudenich, Rus ordusu kolordu komutanı. Türklerin durumu ümitsizdir. Onları imhaya gücümüz vardır. Kars'ta bulunan 3. Avcı Tugayı'nın Türklere taarruz etmek üzere Divik'e gönderilmesini emir buyurunuz. Bu telgrafa verilen cevapta General Yudenich'in düşüncelerine başkomutanlığın da aynen katıldığı, istenen desteğin gönderileceği belirtilmekte ve eğer Türkler geri çekilirse kıtalar çok yorgun olsalar bile şiddetle takip etmeleri emredilmektedir. Albay Maslovski, Rus ordusu kurmay başkanı. Bugünden itibaren General Bergman'ın her ne pahasına olursa olsun Sarıkamış'tan geri çekilmek hakkındaki fikri zaafa uğramıştır. Zira Sarıkamış'taki tehlike bertaraf edilmiştir. Yudenich'e göre de Türklerin Sarıkamış'ı işgal etmek üzere 10 gün önce başlatmış olduğu harekat bugün artık tamamen durdurulmuş ve Sarıkamış bölgesindeki tehlike tamamen giderilmiştir. Yudenich'in son planı Sarıkamış'ta kesin bir taarruza geçerek Türk ordusunu Bardız, Sarıkamış, Eşek Meydanı üçgeninde imha etmektir. General Bergman'dan Sarıkamış'taki bölge komutanı Perjevaski'nin bütün kıtalarıyla şiddetli ve kesin bir taarruza girişilmesini rica eder. Ramazan Balcı günümüz yazarlarından. Taarruz için yola çıkan birçok Rus takviye birliği Sarıkamış'a yaklaşmıştı. Böylece 1-2 gün içinde Türk sol kanadına karşı harekete geçebilecek mühim bir kuvvet Sarıkamış'a toplanmış olacaktı. Burada önemli bir hususun altını çizmek gerekir. O da Türk ve Rus ordularının ikmal imkanları bakımından aralarındaki fevkalade dengesizliktir. Yukarıdaki satırlarda da görüldüğü gibi Ruslar nihayet 1-2 gün içinde istedikleri kadar askeri Sarıkamış'a yığabilmişlerdir. Nitekim Kars'tan alınan kuvvetler göstermektedir ki, Türkler harbin başından beri savaştıkları kuvvetlere karşı değil, bilakis Kars'tan getirilen zinde kuvvetlere karşı yenildiler. 3. Ordu ikmal yollarının incelenmesi sırasında da görülebileceği gibi, ikmal imkanı açısından Sarıkamış harekatı baştan kaybedilmiş bir savaştı. Ne var ki sahip olunan imkanlar açısından bir değerlendirme yapıldığında, Rusları bu savaşın galibi saymakta bir hayli zorlanılacağı açıktır. General Bergman, taarruz hazırlıklarının yanı sıra Sarıkamış'ta tutulan Türk esirleriyle hasta ve yaralıların tahliyeleri için gerekli tedbirleri almakla da uğraşmaktadır. Tiflis, Türk esirleri için fazla zaman harcamamasını emreder General Bergman'a. Taarruzun 11. günü, 1 Ocak 1914. Sarıkamış'taki çatışmaların bu 3. gününde cephenin çeşitli kesimlerinde bütün gece devam eden çatışmalar bu sabah daha da şiddetlenmiş, 3. ordunun durumu daha da kritik bir hal almıştır. Yaralı ve ayakları donmuş subaylar Oltu'ya gönderilirler. Ayrıca 10. ve 9. kol ordu arasında boşluklar oluşmaktadır ve Rusların buraya taarruz etmeleri halinde Türk cephesi tamamen yarılmış olacaktır. Alınan keşif raporlarının sebep olduğu bir diğer belirsizlik de Rus taarruzlarının amacıyla ilgilidir. Bu taarruzların Türk birliklerini imha etmek için yapılan ciddi bir harekat mı, yoksa Kars'a doğru yaptıkları geri çekilmeyi belli etmemek için Türkleri cephede oyalama taktiği güden bir kandırmaca mı olduğu konusunda kesin bir kanaate varılamamaktadır. Bütün bu belirsizlik ortamında Enver Paşa 9. Kolordu'ya aşağıdaki emri gönderir. Enver Paşa, 3. Ordu Komutanı. Size takviye kuvvetleri gönderilecektir. Durumu fena görmekte bir neden bulunmamaktadır. Çünkü topçu ve makineli tüfeklerimiz çoktur. Ben düşmanın taarruz edeceğini sanmıyorum. Ağır yaralı ve ağır hasta olanları Divik'e gönderin. Arpa ve yiyecek ihtiyaçlarınız için de halen Divik'te bulunan menzil komutanı Yüzbaşı Kemal'e başvurun. 9. Kolordu cephesinde gün boyu devam eden muharebeler şiddetlenmiştir. Piyade kuvveti çok azaldığından düşmanın taarruzları çoğunlukla topçu ateşleriyle durdurulmaya çalışılmakta, ancak şiddetli soğukların etkisiyle donmuş olan bazı toplar artık kullanılamamaktadır. Birlikler ağır kayıplar verdiklerinden çözülme ve geri çekilme hareketleri de görülmeye başlanmıştır. Cephedeki genel durumu özetleyen 9. Kolordu raporunda, harekatın ilk günü yaklaşık 30 bin askeri bulunan kolordunun, önceki günkü 900 civarındaki kuvvetinin de yarıya düşmüş olduğu bildirilmektedir. Sarıkamış'ın doğusu ve kuzeyindeki mevzilerinde bulunan 10. Kolordu'nun mevzideki er toplamı ise ancak 1500 kadardır. Alınan şiddetli önlemlere rağmen insan takatini zorlayan şartlar askerlerin dağılmasına yol açmaktadır. Kolordu süvari birliklerinden de yararlanarak çevre köylere dağılmış bu erleri bütün gayretiyle toplamaya çalışmaktadır. Ayrıca Rusların Sarıkamış-Kars hattındaki hareketleri gözle görülür derecede artmaktadır. Dün taarruza başlayan Albay Sükretov idaresindeki Ruslar, Türklerin can damarı durumunda olan Sarıkamış-Bardız yolunu kesmiş ve 9. Kolordu'dan da bir miktar esir almıştır. Bununla birlikte Enver Paşa 10. Kolordu'nun kendini toparlaması ve 11. Kolordu'nun da taarruzlarını sürdürmesi halinde hala bir şeyler yapabileceğine inanmaktadır. Bu gece, ertesi günkü faaliyetlerle ilgili olarak yayınladığı emrinde, düşman hakkında yeni bir bilgi olmadığından kolorduların bulundukları mevzileri korumalarını istemektedir. 11. Kolordu bölgesinde de bugün çok kanlı çatışmalar yaşanmış, birlikler 100 civarında yaralı, 30'a yakın şehit vermiş, fakat karşısındaki düşmanı yerinde bağlaması ve geri çekilmesine meydan vermemesi gereken kolordu, bugün de kendisinden beklenen şiddetli taarruzları gerçekleştirememiştir. Genelkurmay Atase Başkanlığı. Zaten Galip Paşa komutasındaki 11. Kolordu da Sarıkamış'taki buhranlı durumu düşünerek hareketinde acele etmiyordu. Şimdiye kadar yapılan muharebelerde bir gün muharebe etmiş, bir gün dinlenmişti. Nitekim yarın yapılacaklarla ilgili Kolordu komutanınca verilen emirde de bugün kısmen taarruz etmiş olan tümenlerin yarın bulundukları hatta kalarak noksanlarını tamamlamaları istenmişti. Şayet Galip Paşa Sarıkamış'taki ölüm kalım mücadelesine destek olacak şekilde hareket etmiş olsaydı, şiddetli kışın bütün dezavantajlarına rağmen bugün 3. Türk ordusunun durumu bu kadar kötü olmazdı. Ruslar Sarıkamış cephesindeki Türk birliklerini kuşatarak imha etmek niyetindeydiler. Bunun için de yola çıkarılan birliklerin Sarıkamış bölgesine ulaşması beklenmektedir. Türk kıtalarını yok edecek olan taarruz planına göre 11. Kolordu hattındaki General Yüdeniç 3 gün daha direnerek zaman kazandıracak ve karşısındaki 11. Kolordu'nun Sarıkamış'ta çatışan Türk kolordularına destek kuvveti kaydırmasını önleyecek. Bu esnada General Baratov Sarıkamış'taki Türk kolordularını kuşatacak. General Przewalski müfrezesi de cepheden taarruz ederek Türk kıtalarını çekilmelerine fırsat vermeden imha edecektir. General Bergman'ın Tiflis'teki Kafkas orduları başkomutanlığına gönderdiği raporunda 1 Ocak için Sarıkamış'ta bulunan Türk esirlerinin sayısı 40 subay ve 3000 asker olarak belirtilmiştir. Taarruzun 12. günü 2 Ocak 1914. Başkomutanlık bugün saat 13.30 ve daha sonrasında yayınladığı ordu emirlerinde 9. ve 10. kolorduların mevzilerinde kalmalarını, ancak bütün lüzumsuz topların, arabaların, yaralı ve hastaların başköy üzerinden Oltu'ya gönderilmesini bildirmiştir. Emirlerdeki diğer konu da Sarıkamış civarında bulunan 9. ve 10. kolordu kıtalarının bundan böyle Sol Grup Ordusu adıyla Tuğ General Hafız Hakkı Paşa'nın emrinde olduğudur. Enver Paşa'nın bugün yayınladığı emirlerin çok önemli iki özelliği bulunmaktadır. İlki, bu emirlerin geri çekilme hazırlıklarının başladığı şeklinde yorumlanabilecek bazı istekler içermesidir. Çünkü Enver Paşa'nın Sarıkamış bölgesindeki kıtaları bir grup halinde toplamasından, kendi karargahını Divik'e kaydırmasından, ayrıca Sarıkamış bölgesine yiyecek gönderilmemesini, fazla tüfeklerin, kullanılmayan topların, yaralı ve hasta erlerin, eldeki Rus esirlerinin, fazla hayvanların ve düşmandan ele geçirilen malzemelerin, Erzurum'a ve kullanılmayan malzemelerin de Oltu'ya gönderilmesini istemesinden anlaşılan Enver Paşa'nın geri çekilme düşüncesi içinde olduğudur. Enver Paşa'nın bugün yayınladığı emirlerin ikinci önemli yanı ise 10. Kolordu Komutanı Albay Hafız Hakkı Bey'in Mirliva, yani Tuğ Generalliğe terfi ettirilmesi, 9. ve 10. Kolordu'nun Sol Cena Ordusu adıyla Hafız Hakkı Paşa'nın emri altına verilmiş olmasıdır. Ordunun içinde bulunan durum gereğince tek elden idaresi için alınan tedbirler yerinde görülmüşse de, daha kıdemli olan 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa dururken, Hafız Hakkı Albay'ın paşalığa yükseltilerek grup komutanı sıfatıyla başa geçirilmesi, teamüllere uygun olmayan bir tayin olarak değerlendirilmiştir. 9. Kolordu bugün Sarıkamış cephesinde son direnişlerini göstermektedir. Durum daha da ağırlaşmış, üstelik geriden takviye imkanı da kalmamıştır. Eldeki insan ve silahla kolordunun bulunduğu cepheyi tutması her an biraz daha güçleşmektedir. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen Sarıkamış dereleri Ruslar için kolay geçilir yerler olmamış, bir avuç Türk askeri karşısında Ruslar attıkları her ileri adımın faturasını ağır bir şekilde ödemişlerdir. Kolordu'nun ordu komutanlığına gönderdiği rapora göre Rusların yaptıkları taarruzlar topçu ve makineli tüfek ateşleriyle püskürtülmekte ve ağır kayıplar verdirilmektedir. Ancak kolordu komutanının bugün Sarıkamış'ın kuzeybatı sırtlarındaki ormandan saat 17.45'te yazdığı son rapor, kolordunun genel mevcudunun 344 ere düştüğünü ve üstelik bu sayıya bugünkü kayıpların da dahil olmadığını söylemektedir. Bulunulan ormanlık bölge Rusların top ve makineli ateşi altındadır. Netice olarak kolordu bugünkü insan ve silah mevcudu ile muharip gücünü büyük ölçüde kaybetmiştir. Artık cephesini tutacak kuvvete değildir. Geriden bir takviye imkanı da mümkün olmadığına göre kolordunun uygun bir yere geri çekilerek dağılmış durumda olan erlerini toparlaması ve kıtalarına çeki düzen vermesi gerekmektedir. Enver Paşa kolordunun bulunduğu hatta kalmasını emreder. Kurmay Albay Arif Baytan 29. Tümen Komutanı. Bardız'dan sonra açıkta ve çamlar dibinde geçirilen bu 9. gece de böyle geçti. 9. kolordu bu elim haller içinde çaresizliklerle uğraşırken 10. kolordu cephesinde de düşman topçu ateşiyle hücum hazırlıklarında bulunduğundan rabıta ve maneviyatı ziyadesiyle bozulmuş olan ve Sarıkamış'a yakın bulunan birliklerin erleri mevzilerini terkle savuşmaya başlamışlar ve bilhassa 2 kolordu arasına gönderilen taburun da çözülmesi üzerine bu gerilemeleri önlemek için gönderilen perakende kuvvetlerin dahi tesiri olmadığından bunların da ateş hattına girmeden dağıldıkları görülmüş ve kolordu 600 düşkün ve yorgun erden ibaret olduğu halde erimiş bir vaziyete düşmüştür. Yeni sol grup ordu komutanı Hakkı Paşa tarafından 9. kolorduya ilk yardım olmak üzere 10. kolordu perakendelerinden 90 kişi gönderilmiş idi. 10. kolordunun sağ yanı ise bu sabah başlayan Rus bombardımanı karşısında bozguna uğramış, ileri hatta bulunan kıtalar Rus topçusunun ateşi karşısında düzensiz bir şekilde geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Rusların bütün kuvvetleriyle 9. ve 10. kolordular arasında bulunan boşluğa yüklenmesi sonucu yoğun ateş altında kalan Türk askerleri çok sayıda kayıplar vererek dağılmaktadırlar. Albay Felix Guze, 3. Ordu Kurmay Başkanı. 10. kolordunun sol taraftan kuşatıldığı anlaşıldı. Bu konudaki ilk haberi kahraman bir çavuş getirdi. Bir mermi parçası neferin bütün alt çenesini diliyle birlikte alıp götürmüştü. Bu müthiş yaranın tesiriyle bütün vücudu titreyen Nefer, Enver Paşa'nın yaveri Binbaşı Kazım Bey'e yaklaştı ve yazı yazmak istediğini ima etti. Kendisine kurşun kalem ve kağıt verildi, Nefer şunları yazdı. Avcı hattımız sol baştan Rus piyadelerinin taarruzuna uğradı. Bundan sonra Kazım Bey'e kendisiyle beraber gelmesini işaret etti ve binanın dışarısında 1000 metre kadar uzakta bulunan düşman avcılarını gösterdi. Dağılan askerleri toplayarak yeni taburlar oluşturma gayretleri hiçbir netice vermez. Korku ve panik içinde bulunan birlikler ateş hattına girmeden tekrar dağılmaktadır.